Çıkış Yolu programına tekrar karşınızdayız. Ekrem Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Özür dileyerek birkaç dakika gecikmeli başladık. Teknik arızalardan dolayı. Türkiye'de her güne ayrı bir gündemle kalkmaya alışkınız. O günkü gündem bitmeden ertesi gün başkası başlıyor. Hafta sonu geldiğinde çok sayıda gündemi erittiğimizi fark ediyoruz. Tabii gündem çok olunca ister istemez gündemler ve gündemcikler oluşuyor. Biz bu haftaki programımızda gündemciklerden çok ana gündemi konuşacağız. Gündemimiz AKP'nin özgür ağırlığı olan abisi Bülent Arınç. AKP ve MHP arasında derin savaş liderleri tarafından reddedilse de veya toz pembe bir tablo şeklinde gösterilse de artarak devam ediyor. Ki bu savaşın kanımca daha da şiddetlenmesi muhtemel. Bunu nereden çıkarıyorum? Erdoğan önce reform, akabinde başka şeylerden söz etti. Bu sözler Erdoğan tabii ki MHP ile ve Perinçek'le karşı karşıya getirdi. Şunu da söyleyeyim, Erdoğan çok da batıcı olduğu için bu sözleri sarf etmiyor. Tabii ki daha önce Batı yanlısı, Batı kampına tekrar dönmek istediğini söyledi. Sıkıştığı için tabii ki bu tür çıkışlar yapabiliyor. Neyse Erdoğan'ın bu çıkışına MHP önce Alaaddin Çakıcı'yı sahneye sürerek cevap verdi. AKP bu çıkış karşısında sadece yutkundu. Devamında AKP'nin ağır abisi Bülent Arınç sahne aldı ve Kavala ile Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Daha stüdyodan ayrılmadan MHP'den ağır bombardımanlar gelmeye başladı. Önceki günde Devlet Bahçeli siyaset eskisi şeklinde bir ifade kullandı Arınç için. Ve akabinde Erdoğan'dan çok ağır ifadeler geldi. Adeta Arınç'ı tersledi. Arınç da her zamanki gibi ağlak suratıyla Erdoğan'la görüşeceğini, istifa mektubunun da cebinde olduğunu söyledi. Ve istifası da anında kabul edildi. Gördüğümüz kadarıyla Erdoğan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Tabii ki damat Berat Albayrak da aynı durumdan nasibini aldı ve her ikisi de şu anda siyaset sahnesinden biraz kenara çekilmiş durumdalar. Damadına acımayan Arınç'a mı acır? Arınç'a acımayan MHP'ye mi acır? Türü senaryolar gündeme gelebilir. Ekrem Bey, buradan size dönmek istiyorum. Siz ne diyorsunuz bu tür bu son yaşananlara? İstifanın ne gibi bir şifreleri var? Yani Arınç'ın istifasında ne gibi bir senaryo göze çarpıyor?
Ben aslında Arınç'ın istifasını tek başına düşünmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bazı insanların yaptığı yorumları çok dar çerçevede ve çok bir olaya yoğunlaşarak yapıldığını görüyorum. Şimdi normalde AK Parti içten içe tükenmiş, AK Parti gitmiş, AKP diye acayip bir ucube parti doğmuştur. Bir kere bunu görmek lazım. Bir anomali parti var karşımızda. AK Parti dediğimiz parti 2001 yılında kurulurken kurucular üyeleri bellidir. İçinde Tayyip Erdoğan'ın da olduğu, Abdullah Gül'ün de olduğu, Ali Babacan'ın da olduğu çok sayıda öğretim görevlisinin de akil insanın da olduğu bir partiydi. İlerlemeci bir partiydi. Ama sonra AKP'ye dönüştü 2010-2012'den sonra. Ve bu parti şimdi keskin bir viraja girdi. 2015'ten sonra bir sonu uçurum olduğu kesin olan bir viraja girdi. O virajın içerisinde her gün yeni bir gündem konuşuyoruz. Kim tahmin ederdi o keskin dönüş sonrasında Ahmet Davutoğlu'nun bir parti kurabileceğini, Ali Babacan gibi Bebecan diye anılan, çocuk muamelesi yapılan ama dünyada itibarı önemli bir oranda, önemli yerlerde itibarı olduğu söylenen Ali Babacan'ın bir parti kuracağını, Abdullah Gül'ün bütün irtibatlarını. Yani artık AK Parti diye bir parti yok. Ya öldü AK Parti. Bunu AK Parti'ye gönül veren insanların kabullenmesi lazım. Ölünün arkasından konuşulmaz diyenlere de doğru diyorum. Ama şimdiki diri de normal bir diri değil. Bir anomali. Yani eskiden Kızıl Elma diye bir şey söyleniyordu. Kızıl Elma İttifakı diye. Doğu Perinçek'le Devlet Bahçeli bir araya gelebilir mi? Ülkücüleri ve solcuları Mamak cezaevinde döve döve barıştır karıştır yapmışlar. Döve döve. İnsanların ellerinden kollarından tutarak sürükleyerek birbirlerine sarılmaları sağlanmıştı. Ama yine de sarılmamışlardı. Şimdi bu insanlarla sarmaş dolaş, aynı söylemde, aynı bağlamda, aynı mantıkla, aynı kafada Türkiye'yi bir uçuruma doğru götürüyor. Ama kısa vadede ne oldu dersek gene, yine Arınç meselesini tek başına düşüyor. Arınç şu an bir kum torbası. Antrenman yapıyorlar. Üzerinde tepiliyorlar. Ama buralara nasıl geldik? Uzun vadede AK Parti'nin AKP'ye dönüşmesi ve bir ucubeye inkılap etmesi. İnkılap etmesi, daha doğrusu inkılap değil, inkılap etmesi maalesef, üzülerek söylüyorum. Çünkü insanlarda bir umut oluşturmuştu. Sağcısında, solcusunda, liberalinde, herkeste Türkiye zulme uğramış insanların zulüm zincirlerini kıracağını ve özgür bir siyasi platforma Türkiye'yi taşıyacağını düşünüyordu. Niye öyle düşünüyorsunuz diye kınamak da beyhudedir, ayıptır. Bunu yapanlar da görüyorum. Hakikaten çirkindir ve ayıptır. Yani insanlar, ben gömleğimi değiştirdim, reformla yapacağım diye ve bizzat yapan insanlara, hayır sen hala gömlek değiştirmedin diyemez yani. Sonuçta bir zahire bakılır. Bu uzun bir tartışma, başka bir gün konuşalım ama gelinen nokta şu: AKP dediğimiz ucube parti bir viraja girdi. Bu virajdan kayalıklara doğru yuvarlana yuvarlana gidiyor. Yani bu yuvarlanmanın çoğu gitti, azı kaldı. En kısa virajda, en son virajda değil. Şu 10 gün 15 günlük viraja bakın. Damat Bey'in başına gelenler. Nerede damat bu arada? Ev hapsinde mi? Göz
Evet.
hapsinde mi? Hapishanede mi? Tatilde mi? Yer altında mı? Yer üstünde mi? Bilinmiyor. Bu nasıl bir ülke? Bu nasıl bir ayağı batıda olan ve ben batının içindeyim diyen ülke böyle olur mu? Yani bizim bildiğimiz Orta Doğu ülkelerine benziyor şu an. Bizim bildiğimiz bazı Orta Asya ülkelerine de benziyor. Damat bir gün kral, ertesi gün bir hiç. Nerede olduğu bilinmiyor. Ama etme bulma dünyası. Böyle yönettiler Türkiye'yi, böyle yaptılar. Ve şimdi başlarına da kınadıkları her şey geliyor. Şimdi damat olayının arkasına Çakıcı olayını eklemek lazım. Çakıcı devlete ders vermeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı uyarıyor, öbürlerini uyarıyor. Yarın bir gün bazı insanları dövdürecek, sövdürecek. Belki öldürecek, bilemiyoruz. Ve orada Devlet Bahçeli benim dava arkadaşım dedi. Tabii ülkücülere de soruyorum, yani 5.000 arkadaşımızı şehit verdik diyen insanların dava arkadaşı bu işlerle mi anılmalı? Neyse, onu da geçtik. Son virajda Bülent Arınç olayına gelelim. Arınç olayı bir prototip siyasetçinin Türkiye'de başına gelebilecek her şeyin sembolize edildiği bir olay. Cumali'cim, yani üzerinde hakikaten
Evet.
düşünmek lazım. Hakikaten bir, şimdi dalga geçiliyor ama hakkını verelim. Yani doğru, eğri oturan doğru konuşan diye bir laf var. Yani eğri eğri, doğruya doğru en azından. Bülent Arınç hakikaten partide bir abiydi. Bülent abiydi. Ve bu böyle bir günde olmuş bir şey de değildi. Bak, açık söyleyeyim. Manisa'da genç bir avukatken başladı. Ve sonra Bülent Bey'e ta Erbakan döneminde ikinci Erbakan diye bakılırdı. Cumali Bey, hiç duydun mu sen bunu? Böyle bir şey söylediğini. AK Parti'nin, daha doğrusu milli görüş geleneğinin içinde gelen insanlar bilir. Bülent Bey bir zaman sonra Bülent abi oldu. Haksızlığın karşısında duran, hakkın yanında durmayı beceren, hukuku bilen, yargıyı bilen, adaleti bilen bir insan olarak sevildi, sayıldı, partinin içinde abi oldu. Eğer Fazilet Partisi, Milli Görüş'ün siyasi sonu içerisinde Bülent Arınç olmasaydı, o partiden ayrılıp yeni bir yenilikçiler diye bir hareket olamazdı. Çok açık söylüyorum. Peki ne oldu böyle milli görüş geleneğini bir yerde kesip yeni bir partiye, başka bir partiye dönüşmesine sebep olan ve özgür ağırlığı hakikaten de olan, bugün herkes dalga geçiyor, ben işin doğrusu yani biraz şey buluyorum, yani bir fikri arka planı olmadan ulu orta konuşulduğunu düşünüyorum. İşin doğrusu gerçekten Bülent Arınç bir zamanlar Bülent Arınç'tı. Fakat hani Neşet Ertaş'ın bir türküsü var ya, kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldum diye. Kendi etti, kendi buldu, gül gibi sararıp soldu. Eyvah, eyvah, eyvah. Neden? Şimdi bak, çok basit bir şey söyleyeyim Cumacığım. Sence Bülent Arınç Kavala'yı tanır mı? Sayın Kavala'yı tanır mı? Beni duyuyor musun?
Çok yakını tanıdığını zannetmiyorum.
Ya hiç ihtimal vermiyorum. Hiç. Osman Kavala.
Evet.
Osman Kavala'nın tutuklu olması da saçma. Onu ayrıca bir kenara kaydedeyim.
Evet.
Şimdi doğru bir Merhaba Bülent Bey. Hayırdır, avukatlığını mı hatırladın demek lazım. Türkiye'deki iddianamelerin seviyesi bu zaten kardeşim. Türkiye'de böyle ciddi iddianame nerede, Allah rızası için söyler misin? Ben Bülent Bey'e şunu söyleyeyim. Kendi kendini şöyle tüketti. Arkadaş, sen Manisa'da bir avukattın. Genç bir avukat. Dindar bir avukat. Muhafazakar bir avukat. Sonra milli görüş geleneğinden yükselen bir adam. Herkese kucağını açmış bir adam. Ya Sayın Arınç, Türkiye'de öyle zulümler oldu ki herkes sussa senin konuşman lazımdı. Bak, Manisalı bir Hacı Mustafa Türk diye bir adam var. Efsane bir adam. Ben bir tek oğlunu tanıyorum, Cemal Hoca'yı. Hayranlık duydum bir adamdır. Ama babası da dinlere destan bir hayırseverdir. Ha, ekranı da geldi resmi. Ya şu insanı bu yaşında yürüyecek hali olmayan insanın kollarına girdiler, terör örgütü üyesi olmakla suçlayıp hapse attılar. Bülent Arınç, senin söyleyecek bir tek cümlen yok muydu? Sen kendini böyle tükettin. Şu insan herkese, üstelik Bülent Arınç'a da şahsi, kişisel olarak hayrı dokunmuş bir adam. Ekmeğini yemişsindir, suyunu içmişsindir, sohbetini yapmışsındır. O insana zulümler yapıldı, yapıldı. Bırak Osman Kavala'yı nereden tanıyorsun diye. Tanıdın, işte buyur. Fotoğrafa sevgili seyircilerimiz baksınlar. Yürümesi mümkün olmayan bu kadar yaşlı ve hayırsever bir adamı terör örgütü üyesi olmakla suçlarlarken ve yürüyemediği için kolundan tutup sürüklerlerken sen neredeydin Bülent Arınç? Eğer o gün
Evet.
hakkaniyetle konuşsaydın bugün kum torbası olmazdın. Bugün seni paspas etmezlerdi. Sadece bu da değil. Bak söyleyeyim. Mesela Manisa'da olduğundan dolayı söyleyeyim. Sen daha Manisa'dayken en iyi tanıdığın insanlardan birisi, bir dönem AK Parti milletvekili de yaptı, İlhan İşbilen. Ya sen İlhan İşbilen'in terör örgütü suçlanmasına iki kelam edemiyorsan Selahattin Demirtaş'ı nereden tanıyorsun? Bence Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olması da büyük bir facia. Ama nereden tanıyorsun? Belki mecliste gördün, birkaç kez el sıkıştın, birkaç kez konuştun. Beyefendi, ama İlhan Bey'i sen 60'lı yılların sonundan 70'li yıllardan tanırsın. Hiçbir vicdanın sızlamıyor şu adama. Ömür boyu hapis cezası ve baktın mı iddianamesine? İddianamesinde ne yazıyor? Ben bunu sormak istiyorum Cumali Bey. Keşke Bülent Bey bir şekilde dinlese, duysa da şu soruları yatarken kafasının yastığına koyarken, kafasını yastığa koyarken,
Evet.
eyvah eyvah kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldum türküsünü bir de dinlese Neşet Hoca'dan. Neşat Bey. Ya kardeşim sen, ben daha söyleyeyim mesela. Mutlaka söylemek istiyorum Cumali Bey. Ben hep Bülent Bey'le ilgili içimdeki bir ukdedir bu. Ya Hidayet Karaca'yı senden iyi kim tanır? Bülent Arınç. Ben tanımazken Hidayet'i, o güzel insanı, sen İzmir'den tanıyordun. Ankara'dan tanıyordun. Haza beyefendi bir adama. Üstelik çok da büyük bir günaha ortak oldun. 14 Aralık 2014'te Hidayet Bey gözaltına alındığında çıktın kürsüye, çıktın mikrofonların önüne. Dedin ki, bir de itirafta bulundun farkına varmadan. Arkadaşlarımız gitmişler müştekilere söylemişler. Sizinle ilgili bir şikayet var mı? Bir şikayetiniz var mı demişler. Ellerinden şikayet dilekçeleri. Türkiye'de dava böyle mi açılır? Kaç yıl önce yargılanmış insanlara gideceksin. Şikayet var mı diyeceksin. Ellerinden dilekçelerini alacaksın. Sonra bir televizyonun içinde bünyesinde onlarca kanalın olduğu bir televizyonun yöneticisini tutuyor. Sen Hidayet'i tanımaz mısın? Sen nasıl oluyor gece gündüz bunları düşünmüyor musun hiç? Hidayet'in o oğullarına, evlatlarına, çocuklarının yüzlerine nasıl bakabilirsin? Yarın bir gün bu aslan gibi yiğit adamın, yine aslan gibi yiğit evladı çıksa bir gün sokakta karşılaşsanız. Sıtkı dese ki, Bülent amca ne yaptın sen benim babamla ilgili? Hadi Osman Kavala ile ilgili güzel bir şey söyledin. Doğru. Babamla ilgili ne yaptın? Sen babamı benden iyi tanırsın. Yıllar boyunca İzmir'de görüşmüşlüğüm var. Yıllar boyunca Ankara'da görüşmüşlüğüm var. Evimize gelmişliğim, gitmişliğim var. Yahu Allah'tan kork dese ne dersin? Bak bir örnek daha vereyim. Mustafa Ünal, Zaman Gazetesi Ankara temsilcisi. Ya Mustafa'nın bütün çocuklarını tanır Bülent Bey. Yani Mustafa'nın oğlu Enes bir gün sokakta Bülent amcasına rastlasa. Dese ki, Bülent amca ne yaptın sen ya? Ya sen Bir efsane bir adamdın ya. Sen bizi tanımıyor musun? Babamı tanımıyor musun? Babam ne zaman eline silah almış da terör örgütü üyesi olmuş? Şimdi diyorsun ki çocukların bile yazmayacağı iddianameler. Çocukların bile yazmayacağı iddia. Bu ne korku Bülent Bey? Ben bilmiyorum, sen biliyor musun? Bilenler bilir mi? Bülent Bey tarihi fırsatı kaçırdı, Cumali Bey. Aslında bir kere istifa etti, biliyor musun? Bunu kulislerini
Evet.
duydun mu? Okudun mu?
Evet,
Yani
evet.
Erdoğan'ın toplantıda, Bakanlar Kurulu toplantısında sürekli aşağılıyor ve yukarıdan tepeden konuşuyor olması üzerine, yeter artık ya, ben Bülent Arınç'ım, yaşım gelmiş şu yaşa, ben şu kadar badireden atlatmış, çilesini çekmişim bu davanın diyerek istifa etti. Arkasından bakanlardan birkaçı yanına gittiler. Yapma Bülent Bey, yapma Bülent abi, etme falan, barıştırdılar. Şimdi bakın ben sana bir şey söyleyeyim. Erdoğan intikam alıyor. Cumali Bey, iddia ediyorum.
Neyin
Kindar bir adam
intikamı?
Erdoğan. Kindar bir adam. Hep söylüyorum, Hüseyin Avni Paşa'nın bir lafı vardır. Bu lafı bu dönemde Erdoğan üzerine aldı. Kinim dinimdir diye bir lafı var adamın. Adeta kini din haline gelmiş. Kimden nefret ediyorsa, anne mi diyor, kulle mi diyor, bir şekilde intikam alıyor. Bülent Bey baştan beri hakperestlik adına diyelim, hukukperestlik adına diyelim, insaniyet namına diyelim bir şeyler söyledi. Söylüyordu. Ama böyle Erdoğan o zaman o kadar şey değildi, güçlü değildi. Yutkunuyordu, bir şey demiyordu. O istifa ettiği toplantıyı bir yere kaydetti Erdoğan. En sonunda da emeğin intikamı. O onlarca yıldır biriktirdiği, ikide bir ters çıkış yapmasına karşı duyduğu öfkeyi bastırdı, bastırdı, bastırdı. En son olay nerede patladı? Sana şunu hatırlatayım. Damadın istifasına yol açan zincirleme kazanın ilk fitilini kim yaktı? Bülent Arınç yaktı. Kronolojik bir
Ama
araştırma
sonra
yapın.
inkar etti. Benim öyle bir beyanatım olmadı şeklinde ifadeler kullandı sanki. Arınç'a
İşte Bülent
soruldu bu
Arınç
soru.
tam da budur.
Evet. Tam
Söyledim,
da bu.
söylemedim, söyleyecektim, onu kastettim, bunu kastettim. Ya kardeşim, kimse bir şey uydurmaz, uyduramaz. Sen, ben Türkiye'de ekonomik sıkıntı olduğunu efendim Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'na söyledim. Hatta o böyle bir sıkıntı olmadığını, bir algı çalışması olduğunu ifade edince, hayır bu algı değil, gerçektir dedim diye başlayan süreçte damat Berat Albayrak uçtu gitti. Bakın Berat Albayrak meselesi de Erdoğan'ın hala konuşmadığı bir konu. Bir tarafta çekmecede tuttuğu, kin beslediği bir konu. Damada ne oldu? Soruyorum, damada ne oldu? Damada öfkesi dindi mi Erdoğan'ın? Bayramda gidip elini mi öpecek? Ne zaman dinecek? Ama buna sebep olanları bir kenara yazdı. Şimdi Arınç da bekliyordu. Arınç da ilginç. Aslında Arınç'ı da şöyle suçlamamak lazım. Ya bir konuda söyledikleri sözlerin çoğu doğru. Osman Kavala da, efendim Selahattin Demirtaş da uydurma kaydırma meselelerle, zorlama iddianamelerle hapishanede şu an. Bu vebal az değildir. Bir siyasi partinin lideri hapishanede. Şimdi bunun lamıcımı yok. Yani Erdoğan'ın parti kurulma aşamasından 2010'a kadar yaptığı konuşmalara bakacaksanız, siyasi parti yasaklanamaz, siyasi liderler tutuklanamaz, efendim kürsü serbestiyeti vardır, söylediklerinden dolayı yargılanamaz, dokunulmazlıkları vardır. Doğru
Evet.
olan da budur. Şimdi bu,
Ekrem Bey, evet. Bu
buyurun.
Albayrak'la ilgili olarak ya ben özür dilerim araya girdim. Ben de bir şey söyleyeyim. Albayrak Erdoğan'ın iradesi dışında yani bilgisi da haricinde ben istifa ettiğini zannediyorum. Bu benim kendi acizane fikrim. Çünkü bu kadar aile içinde birisinin Erdoğan'dan habersiz olarak hem de böyle rest çekerek karizmasını Erdoğan gibi bir adamın karizmasını çizerek istifa etmesi bana çok doğal gelmiyor. Yani
Yok yok,
acizane fikrim bu biraz Biden'ın göreve gelmesiyle ilgili sanki onu biraz korumaya aldı gibi. Çünkü ona yönelik de bazı belki yaptırımlar gelebilirdi. Bilmiyorum. Ta ki bunlar hepsi senaryo. Dediğim gibi yani
ben
Albayrak'la
sana
ilgili
kesin
sanki sürekli aklıma böyle bir şey
%99
geliyor.
söyleyeyim. Sana
Evet.
%99 söyleyeyim. Kesinlikle planlı bir şey değil. Çünkü Erdoğan, yani şöyledir. Vasat konuları konuştuğumuz zaman şey de vasat. okumaz, yazmaz, düşünmez, tartmaz, sentezlemez, analiz etmez falan filan. Şimdi açtırma ağzımı, çok şey söylerim. Fakat siyasete geldi mi cin gibidir. Şimdi
Evet.
burada karizmasını bozacak bir şeyi planlayacaksa böyle planlama olmaz. Böyle planlamaz bu adam. Kesin söylüyorum. Ne yapar? Bunu çok daha önemli, itibarlı bir yere alır. Yerine başka bir adam koyar, yanında tutar, fotoğraf verir falan filan. Siyaset böyle yapılır Türkiye'de. Yani yaptığın şey kadar algılanma üzerinde daha çok düşünülür. O yüzden hala da içine sindirebilmiş değil. Çünkü böyle bir şey beklemiyordu. Böyle bir şey beklemiyordu.
Ne gibi
Biden
intikam
meselesi ne
alabilir?
olur?
Damadından ne gibi bir karşı hamle beklenebilir Erdoğan'ın? Yani ne yapabilir bundan sonraki
Hiçbir şey
süreçte?
yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Ya damat, ya bunlar çoluk çocuk kardeşim. Yani beni söyletme. Damadı da damadın kardeşi de. Ama böyle yönetiyor. Kafaları böyle çalışıyor. Sabah gazetesi ve grubunu satın aldılar. Kim satın aldı? Çalık aldı. Ya çalıyor. Gazetenin binasına sokmadı bunlar. Hatta o kadar ki bana Abdullah Gül Fehmi Koru işsiz kaldığı zaman ya Ekrem'cim sana bir şey rica edeceğim dedi. Buyur Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Bir kenara çekildik fiskos. Hayırdır dedim bir sıkıntım var. Ya bu Fehmi Koru dedi işsiz kaldı, güçsüz kaldı, perişan. Yani
Evet.
bu nereden bakarsan bak bizim bu muhafazakar cephenin ilk gazetecilerindendir. Ya kardeşim ben bunu şeye söyledim. Ahmet Çalık'a söyledim. Fakat herhalde Ahmet Çalık'ın gücü yetmiyor dedi. Yetmiyor dedi. Ve onlar bir şey uydurmuştu iki kardeş. Yönetim ayrıdır, yayın ayrıdır. Sen yönetim binasında dur, gelme buraya. Biz yayıncıyız diye. Dünyanın parasını veren adamı binaya sokmadılar. Şimdi dedi ki ben de Ahmet Çalık'a rica ettim ama herhalde tabii kim yönetiyordu? Aslında damadın da efendim ipleri birinin elinde, damadın kardeşin ipleri de birinin elinde. Hala da o ip onların elinde. Ama baskının da getirdiği bir yer vardı. Hani birisini köşeye sıkıştırırsın, sonra sana bir pençe atıverir. O pençenin kendisine zarar vereceğini bilir ama gene de atar. Şimdi ben Biden meselesi
Evet.
tabii ki etken ama Biden meselesine karşı böyle tedbir alınmaz. Yani kesinlikle söylüyorum.
Evet.
Türkiye'de siyasetin ruhu buna uygun değil.
Peki
Ama şu,
Ekrem Bey
konumu
şöyle
zaten
sorayım.
öyle ki.
Bununla ilgili yani posta koymak bu kadar kolaysa tamam damadıdır belki damadın olduğu için çok ileri gidemez ama yani 40'lı yaşlarında birisinin Erdoğan gibi birine posta yani amiyane tabirle posta koyması bu kadar kolaysa arınç gibi bir kurt bir şey yapamıyor. Tabiri caizse ağlak suratıyla gerisin gerisi gidiyor. İstifa mektubuyla arıyor ve istifası kabul ediliyor. Yani bu kadar yani Erdoğan bu kadar kolay bir adamsa dediğim gibi yani başka isimler de çok rahatlıkla öne çıkıp
Hayır.
benzer bir adımlar atabilir. Yani neden korkuyorlar bu kadar?
Damadın resti naz makamındaydı. Yani ben
Anladım.
ayrılıyorum, ben gidiyorum deyince aman gitme. Niye? Süleyman Soylu örneği var. Adam ben gidiyorum dedi. İstifa dilekçesi verdi. Sonra Roma'ya giren Sezar gibi şeyle geldi. Yani tekrar dönen Sezar edasıyla geldi. Şimdi o öyle zannetti. Öyle olduğunu akletti. Zaten ben çocuksu çıkışlarını buna
Evet.
bağlıyorum yani. Fakat şunu söyleyeyim. Cumali Bey ne olacak şimdi? Ben sana açık söyleyeyim. Bülent Arınç'ı tutuklayacaklar. Belki en azından tutuklamasalar bile dava açacaklar. Nereden çıkarıyorsun? Şimdi ben Devlet Bahçeli'nin normalde konuşması dinlemeye tahammül edemiyorum. Yani öbüründen de edemiyorum da bunu da edemiyorum. Şimdi yine de bir baktım ne diyor diye. Çok ilginç iki cümle söyleyeceğim. Birisi şu. Bu nedir Allah aşkına? Bana birisi izah etsin. Bülent Arınç'a sesleniyor. Siyaset eskisi diyor Bahçeli.
Evet.
Aslına mı çekiyorsun? Ne demek bu? Nesline mi dönüyorsun? Ne anlamı var? Nedir senin teröristlere sempatiyle bakman? Cumal Bey nedir bu aslına mı dönüyorsun, nesline mi çekiyorsun ne
Evet.
demek? Neyi
Ya
ima
ben
ediyor?
açıkçası çok bir şey anlamadım. Çok anlamadım. Yani neyi
Ben
ifade ediyor?
anladım
Gerçi
güzel
Bahçeli'nin
kardeşim.
sözlerini anlamak için
Anladım. Ne anladım biliyor musun?
evet.
Muhafazakar ve milliyetçi kesimlerde bir adamı aforizmaya tabi tutacakları zaman Türk olmasını gündeme getirirler. Türk olup olmamasını. Türk değilsin mi
Anladım.
derler. Tabii ki anne kardeşim diyor ki astına mı çekiyorsun nesline mi diyor. Ne demek astına mı çekiyorsun? Sana da aynı şeyi söylüyor Devlet Bey. Sana da bazı odaklar astına mı çekiyorsun nesline mi dönüyorsun diyordu zaten. Kardeşim Türkiye'de siyasette bir adamı bitirmek istediği zaman adama Türk değil derler. Müslüman değil derler. Biraz daha ileri giderler Yahudi derler. Biraz daha giderler Ermeni derler, Rum derler, derler de derler. Herkese söylerler. Elde bir delil var mı? Ha,
Arınç'la
olsa ne olur olmasa ne
Bahçeli
olur?
ile ilgili de
Ha, olsa ne olur olmasa ne
evet.
olur? Ama
Aynen.
kamuoyunun genlerinde böyle oynama yaparlar. Bir, bak bu bir Arınç'ı itibarsızlaştırma serisi başlamıştır. Zaten üzerine tepiniyorlar. Söylenmedik sözler bırakmıyorlar. Şimdi Arınç'ın hatasını da söyleyeceğim. Bunu hak ediyor mu? Nasıl davranabilir? Onu da düşünmek lazım. Ama ikinci bir şey şu. Suçu ve suçluyu övme diye bir şey söylüyor Bahçeli. Türkiye'de ceza kanunlarında böyle bir şey var. Suçu övme, suçluyu övme diye bir şey var. Yani
Evet.
şöyle söyleyeyim. Ben herkes seyircinin anlaması için söylüyorum. Seyircilerimizin dikkatini arz ediyorum. Bülent Arınç'ın söylediği cümleleri ister Selahattin Demirtaş isterse Osman Kavala hakkında söylediği cümleleri herhangi bir insan Türkiye'de kullansa bunun sonu ne olur? Cumhuriyet Savcılığı
Yani.
doğrudan dava şey açar, soruşturma açar. Suçu ve suçluyu övme. Mesela şeyin başına geldi. Bir Harbiyeli delikanlının bir kahraman annesi var. Kadıncağız Ak İt televizyonuna çıktı. Orada bir şeyler söyledi. Ya
Melek
söylediği şeyler
Çetinkaya,
normal.
evet.
Herkesin söyleyebileceği şeylerdi. Kadıncağızı suçu ve suçluyu övme suçundan hapse attılar. Aylarca hapishanede yattı. O yaşta bir anne, yaralı bir anne. Evladımı geri istiyorum. Bu talebedir. Komutanları git dediği için gitti. Ne yapabilirdi diyen bir anneye bile. Şimdi kardeşim benim gördüğüm şeyi söyleyeyim. Bugün Erdoğan'ın yaptığı konuşmaya da bakacak olursanız Osman Kavala ile ilgili söylediği sözler. Efendim Selahattin Demirtaş'la ilgili söylediği sözler. Tabii kimse sormuyor. Sen bu insanlarla özellikle Demirtaş'la görüştün mü görüşmedin mi? Konuştun mu konuşmadın mı? Senin bakanların bir araya geldi mi gelmedi mi? Sen bu insanı Sırrı Süreyya'yla beraber adaya gönderdin mi göndermedin mi? Öcalan'dan mesajların gelmesini ve meydanlarda okunmasını sağladın mı sağlamadın mı? Bu suçsa sen de bu suçların en önde gelensin. Kimse diyemiyor. Ama
Evet.
benim gördüğüm şey şu. Bir, Arınç'ı itibarsızlaştırıyorlar. İyice suyunu çıkarıyor. Halk nezdinde itibarı sıfır olsun istiyorlar. İki, ardından bir tane Cumhuriyet Savcısı ister Perinçek'in köpeğimiz dediği yargıya emir verir, isterse onlar otomatikman kendileri harekete geçerler. Ve Arınç'ı eğer Erdoğan aracıların ricalarını kabul ederse basit bir soruşturma, basit bir araştırma atlatır. Eğer Erdoğan'ın öfkesi bitmemiş ise, bak bunu şöyle iddia ediyorum. Şimdi yılların Bülent Arınç'ı, gençten Avukat Bülent diye şöhreti başlayan, ikinci Erbakan gözüyle milli görüş geleneğinde yad edilen, sonra da AKP'nin, AK Parti'nin kuruluşunda yer alan Bülent Arınç, Erdoğan'ın tavrından sonra yaptığı açıklamaya bakar mısın? Sayın Cumhurbaşkanımızın efendim ne diyor? Duruşunu gördüm, fikirlerini gördüm. Yani şu demek istiyor. Hatamı anladım. Aslında Bülent Bey şunu demek istiyor. Beni tutuklamayın. Beni kanun nezdinde yargılamayın. Tamam ben hata ettim. Hatamı kabul ediyorum. İstifade ediyorum. Ben o zaman şöyle bir soru soracağım. Bülent Arınç yalnız mıdır Cumali Bey? Yalnız mıdır?
Ya bu
Yani
türlü ya Cemil Çiçek'in de
AK Parti içinde Bülent Arınç gibi
söylediği
düşünen kimse
evet.
yok mu?
Çok fazla
Daha
olduğu
ben örnek
söyleniyor.
vereyim.
Evet.
Örnek verelim. Herkes bilsin. Bülent Arınç bu çıkışı yaptıktan sonra arkasından şak şak alkış tutup da efendim tövbe-i nasuh'tan bahseden Cemil Çiçek'e ne olacak?
Evet.
Buyur Cemil Bey tövbe-i nasuh et. Tövbe-i nasuh da
Hatta
seçimlerimiz
gazeteci
dün herhalde.
Ahmet Hakan dahi destekledi biliyorsunuz.
Ya hadi Ahmet'i arada çerez gibi harcarlar bunlar. Sen
Evet.
dün de ittin, bugün de ittin. Dün onların kapısındaydın, bugün de bizim kapımızdasın dedi serserinin birisi. Gazeteci kılıklı istihbarat oyuncağı. Ahmet ona bile ses çıkaramadı. Ahmet bu arada ezilen
Evet.
gider. Ama Bülent Arınç bir şey söyledi. Adam da durduk yerde söylemedi. Bak hakkında yemeyelim. Senin Adalet Bakanın kürsüye çıkıyor. Yargıçlara gaz veriyor. Adaleti yerine getirin ne olursa olsun diyor. Sanki adam şeyde yaşıyor yani Norveç'te, İsveç'te. Herhangi dünya bir uzayda yaşar gibi konuşuyor. Ya kardeşim Adalet Bakanı adaletin ağası kalmamış. Böyle saçma sapan laflar edilir mi? Dedi insanlar. Ardından da Erdoğan
Evet.
reform yapacağız. Niye reform yapacağız diyor. Avrupa Birliği'ndeki ilişkiler kesilme noktasına geldi. Amerika'da büyük bir değişim meydana geldi. Erdoğan aynı zamanda Avrasya kıtasında da istenmiyor ve güvenilmiyor. Hiçbir yerde güvenilmiyor. Türkiye'nin ekonomisini batırdı. Adamcağız da çıktı bu atmosfer içerisinde. Dedi ki böyle çocukların bile yazamayacağı iddianamelerle insanlar hapislerde çürütülüyor. O zaman ben soruyorum. AK Parti'de böyle
Ekrem Bey,
düşünen insan sayısı az mıdır?
hatırlarsanız daha önce Sayın Arınç KHK'larla ilgili de benzer bir çıkış yapmıştı. Ben aldığım maaşı KHK'lara veriyorum demişti ve benzer bir linç kampanyası o dönemde de yaşanmıştı. Hatırlıyorsanız. Arınç denince benim aklıma hep böyle AKP'nin ya da AKP siyasetinin iki yüzlü tavrı aklıma geliyor. Yani sanki böyle Arınç onun simgesi haline gelmiş durumda. İstediği zaman çıkış yapan yani vicdanı aslında olanlardan rahatsız olan ama baskılar karşısında hemen anında geri adım atan ve gücün yanında konumlanan bir simge gibi geliyor bana Arınç. Ben böyle görüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Arınç'ın duruşuyla ilgili? Yani AKP'yi tam
Öyle,
olarak yansıtan bir figür diyebilir miyiz?
ben tam öyle görmüyorum. Arınç bir prototip ama bir gün bunu konuşalım diye düşünürüm. Sağda
Evet.
sadece siyasette değil, sağda özellikle muhafazakar kesimde, dindar kesimde bir devlet tapınması var. Devlet düşmanlığı yaparlarken bile tapındıkları bir devlet var. Helva gibi yapıp sonra acıktıkça yedikleri bir olgudan bahsediyorum. Şimdi bunun sebebi sosyoekonomik sebepler de var. Nedir en büyük sebepler? Çoğu fakir aile çocukları. Babası memur, annesi ev hanımı. Genellikle bu insanlar. Devlet maaşıyla geçinen insanlar veya devletin şefkatli baba diyelim tırnak içinde baba imajı altında büyüyen
CHP'nin de
insanlar.
çok farkı yok ama Ekrem Bey sanki CHP de aynı konumda. Yani son süreçte
CHP'nin
bakıyoruz çok da farkı. Evet.
CHP'nin ana bünyesi de öyle ama CHP'nin içinde hiç olmazsa
Evet.
bir şey var. Eylemci grup var. Ya yani öteden beri
Evet.
devlete karşı eylem. O eylemcilerin akıbetini bir ayrı konuşalım. Biz de hemen konuşalım konuşalım diye bir başka şeye bırakıyoruz da.
Her gün program
Peki.
yapabiliriz.
Yapalım yani sağın ve solun genetik şeyleri diye. Şimdi şöyle devletle herhangi bir şekilde devleti temsil eden güçle karşı karşıya kaldıklarında bütün düşüncelerinden, fikirlerinden, inançlarından, her şeyden vazgeçip devletin ayaklarının altına yatan bir muhafazakar kitle var Türkiye'de. Yani muhafazakarların genelde şeyi budur ama. Devlete hayran, devleti baba gibi gören, devlete tanrısal bir güç veren. Hele hele bir de İslami
Evet.
argümanlar kullanıyorsa, onunla ilgili ayetler, hadisler bile yorumlamaya kalkan ama aslında da öyle olmadığını düşünüyorum. Bir şey var. Şimdi Arınç tamamen bir sahtekarlık üzerine üretilmiş bir adam değil. Yani ama şu var, şeyi biliyor siyasetin içinde devletin karşısına, devleti temsil eden gücün karşısına çıktığın zaman bedelinin ne olacağını biliyor. Mesela 15 Temmuz'da aklı hayale gelmedik şeyler söyledi. 15 Temmuz sonrası. Tamam ilk şaşkınlıkla anladım. Hala da söylüyorsun. Ya ya bunu şimdi söyleme bari. Bu 15 Temmuz'un nasıl bir fırıldak olduğunu iyi kötü anlamadıysan o zaman senin kafan donmuş demektir, durmuş demektir. Ama ne oldu ben şöyle anlıyorum. O baştaki böyle hiç aklı hayale gelmedik çılgın lafları çocuğunu tutuklamamak için, eşini tutuklatmamak için, damadını tutuklatmamak için bir çırpınış olarak gördüm. Bugün de kendisini tutuklatmamak için çırpınıyor. Ama öyle olunca da Bülent Arınç ortada kalmıyor. Bülent
Evet.
Arınç ismi buharlaşıyor kardeşim. Abdullah Gül ismi buharlaşıyor. Yani böyle bir sürü isim sayarım. Nerede diye hayret edersin. Hayati Bey vardı. Erdoğan'ın ta ilk günlerden avukatıydı. Nerede? Murat Mercan diye bir profesör vardı. AK Parti'nin kuruluş aşamasında kafasıydı, zekasıydı, tecrübesiydi. Nerede Murat Mercan? Nerede Sadullah Ergin? Partinin içerisinde iki şık bıraktılar. Aslında şunu söyleyeyim. Cuma Ali Bey, vazo kırıldı. Artık bunu yapıştırmak mümkün değil. Erdoğan da bunu görüyor. Gitti. Hiç olmayacak insanlarla sarmaş dolaş oldu. Bu adamlar seni taşır mı? Menfaatleri gereği bir miktar taşır. Ama sonra bir yol ayrımına geleceksin. Bu yol ayrımı. Ve mesela şunu anlayamıyorum. Her şeyi bir kenara bırakalım. Bülent Arınç veya herhangi bir insan. Efendim Osman Kavala hakkında, Selahattin Demirtaş hakkında veya başkaları hakkında. Yani itirazda bulunamaz mı? Adamın o kadarcık bir fikir ayrılığına, o kadarcık bir fikir farklılığına ihtiyacı varsa bunu ifade edemez mi? Bu aforizmatik, bu hainleştirici, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı tavır AK Parti'nin genlerine girdi. Buradan hiç kimse iflah
Evet.
olmaz. Düşünsen şimdi
Ekrem Bey.
AK Parti'nin içerisinde Mücahit Aslan diye bir isim var. Amerika'da şurada burada AK Parti'nin ve Erdoğan'ın lobiciliğini yapıyor. 3-5 gün önce savcılık babası hakkında ki o da AK Parti'nin kuruluş aşamasında yer alan İhsan
Evet.
Aslan'dan bahsediyoruz. İhsan Bey hakkında soruşturma başlatıyor. Söylediği cümle de basit bir cümle. 15 Şubat aklımızı başımızdan aldı. İnsan haklarında yeteri kadar, istediğimiz kadar efendim hassas davranamadık gibi bir uydurma bir laf.
Evet.
Şimdi gelinen
Çok
yerde
fazla
vazo
ihvancı
kırılacak
olduk.
işte.
Evet. Evet. Ekrem Bey, bir de teşekkür ediyoruz. Seyircilerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. Bazı sorular alalım onlardan. Çok fazla soru var. Bir soru şöyle diyor. Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ve Perinçek troikasından hangisi ayakta kalabilir? Ya yani eğer bir ittifaksa bunlar, bu ittifak dağılırsa hangisi ayakta kalır, hangileri gidicidir? Yorumunuz nedir bu konuda?
Uzun vadede hiçbirisi ayakta kalamaz. Nereden biliyorsun?
Evet.
Şeye bakacak olursanız 90'lı yıllar, aynı şu an 90'lı yılları dejavu olduk yaşıyoruz. 90'lı
Evet.
yıllardaki yaşadığımız olaylar, insan kaçırmalar, efendim, devletin bir sürü suç örgütüyle, mafyayla işbirliği yapması, mafyanın masaya yumruk vurup racon kesmesi, ekonominin sürekli bir kötüye doğru gitmesi, bankacılığın iflas etmesi, dış yatırımcının Türkiye güveninin sona ermesi vesaire ve hepsi 90'lı yılların tekrarıdır. Cumali Bey sana bir şey söyleyeyim. Şunu unutmayalım. 90'lı yılların sonuna doğru giderken Bülent Ecevit %21 oyla başbakan oldu. Koalisyon kurdu. Ama bu mafyatik devlet anlayışı ve ekonomik sıkıntı ve devletteki istikrarsızlık ve iç kavgalar. Bir sonraki seçimde hatırlayın Bülent Ecevit'in partisi yüzde kaç oy almıştı? %1.
Evet.
%21'den
Tüm koalisyon
%1.
ortakları, evet. Koalisyon ortaklarının
Bütün
tamamı herhalde
koalisyon
öyle
ama
bir
ekonomik
barajın,
sıkıntı
evet.
gelip de senin kapına dayandığında ve sen de bunu beceremediğinde ama bu arada bunların Ecevit'ten bir farkı var. Bunlar ekonomik krizi falan aldırdığı yok. Vur patlasın
Evet.
çal oynasın. Bunların zevki yerinde. Bunların sarayları yerinde. Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmamış bir şekilde onlarca sarayda hep aynı anda yaşıyorlar. Ben hiçbirinde bu şey altında kalamayacağını, halkın kendi iradesine sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum.
Diğer bir sorumuz. Arınç başka bir partiye katılabilir mi? Özellikle Deva Partisi şu anda gündemde. Hatta birkaç milletvekiline beraberine götürüp Deva Partisi'ne katılabilir şeklinde soru da var. Ama daha önce Sayın Arınç şöyle bir açıklama yapmıştı. Erdoğan'a karşı parti kuran arkadaşları anlayamıyorum. Neden böyle bir girişimde bulunuyor türü bir açıklaması olmuştu. Yani bir bu yönü var. Bir de tabii dediğiniz gibi son dönemde tutuklanma endişesi var. Bu kadar baskı altında olan bir Arınç bir Deva Partisi'ne katılabilir mi? Katılırsa Ali Babacan böyle bir senaryo kabul eder mi? Çünkü Arınç neticede ağırlığı olan bir isim. Ali Babacan Arınç'a karşı koyabilir mi? Onun ağırlığı altında ezilir mi? Bu yönde de bir soru var. Buna ne dersiniz?
Ya geçti gitti 3-5 günlük fasıldı diye Necip Fazıl'dan bir mısra söyleyeyim. Yani Bülent Bey artık Bülent Bey değil. Bülent Arınç artık Bülent Arınç değil. Kendi kendini tüketti, bitirdi. Bir onun için AK Parti'nin vicdanı denirdi biliyor musun? Duydun mu?
Evet,
Soldaki insanlar
aynen.
bu lafı çok bilirdi. Ve sıkıntılar olduğu zaman Bülent Bey'in kapısını çalarlardı. Yani Doğan grubunun sıkıntısı olur, Bülent Bey'in kapısını çalar. Bir iş adamının sıkıntısı olur, Bülent Bey'in kapısını çalar. Bir köylünün, bir işçinin sıkıntısı olur, Bülent Bey'in kapısını çalardı. Fakat Bülent Bey bu şansını iyi kullanamadı. İyi kullanmadı. Korktu desem bilemiyorum. Yani kendi kendini tüketti, kendi kendini bitirdi. Bu saatten sonra ne bir partiye gidebilir, ne de gideceği parti buna kucak açıp da gel Bülent Bey sana ihtiyacım vardır. Bitti bu iş. Yani Bülent Bey'i yatsın
Politik
kalksın
bir
dua
mevta mı
etsin. Bu
diyebiliriz?
saatten sonra o sahip çıkmadığı Hacı Mustafa Türk gibi kollarından tutup hapse atmasınlar. Dua etsin. Ya araya
Yani
aracılar şimdiden
evet.
sokmuştur. Başka aracılar da soksun. Benim tavsiyem hapishanelerde çürümesin. Bunun gidişatı öyle.
Son bir sorumuz şöyle olsun. Bundan sonraki süreçte AKP ve MHP arasında ki savaş ya da çatışma ne diyelim gizli çatışma gün yüzüne çıktı aslında. Bülent Arınç'ın bu şekilde görevden alınması bence biraz da Bahçeli fitili ya daha doğrusu MHP fitili ateşledi. Belki de Erdoğan biraz bekle gör politikası izledi. Ne zaman ki MHP çıkış yaptı, Bahçeli söyledi. Ondan sonra istifasını kabul ettiler Arınç'ın. Bundan sonraki süreçte AKP ve MHP çatışması daha da alevlenebilir mi? Bu alevlenmeyi ne tetikler? Mesela Avrupa Birliği'nden gelebilecek bir yaptırım kararı ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelebilecek herhangi bir yaptırım tehdidi bunlar bu savaşı daha da alevlendirebilir mi? Yani Batı'dan gelebilecek herhangi bir çıkış bunu daha fazla tetikleyebilir mi? Ne diyorsunuz bu konuda?
Cumali Bey, çatışma falan yok. MHP, Bahçeli'nin MHP'si, AKP'yi, Erdoğan'ın AKP'sini teslim aldı. Hiç bak
Evet.
şey yok. Çok net söylüyorum.
Çatışma yok.
Daha
Teslim olma
açıkçası
var.
bunu neye dayanarak söylüyorsun diyeceksin. Buna neye dayan? Ya çok çok emin olduğum bir yerden birisinin bizzat naklettiği şeyi söylüyorum. Şu an iktidar biziz diyor. Biziz. Öyle AK Parti önde gözüküyor. Bunların hepsi hikaye. Biz kim hapis yatsın dersek o hapis yatar. Kim çıksın dersek o çıkar. Yani geçmiş olsun. AK Partili arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Partinin ruhunu sattılar. Neye sattılar? Efendim bir hırsızlık olayını, bir yolsuzluk olayını, bir şahsi menfaat olayını bastırabilmek için akreplerle, yılanlarla, çıyanlarla bile aynı odada kalmaya tercih ettiler. Bunları akrep, yılan, çıyanı tırnak içinde söylüyorum. Benim ifadem değil. Kendileri öyle görüyorlardı. Kimler, kimlerle diye konuşma yapıyorlardı meydanda. Şimdi herkes onu hatırlatıyor.
Evet.
Kimler, kimlerle? Yani Doğu Perinçek'le Erdoğan. Hatta en siyaset tarihinde duyulmamış hakaretler ettiği Bahçeli ile Erdoğan. Zürriyetin yok demedi mi? Sen çocuğun yok da bilmem ne
Evet.
demedi mi? Milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum demedi mi? Peki ne oldu? Bir mafyatik düzen içerisinde ülkücüyüm diye geçinen, ülkücü mü türkücü mü anlamadığım bir kadroya, Türkiye'yi değil ceplerini düşünen bir kadroya, Türkiye'nin yargısını teslim ettiler. İstihbaratını teslim ettiler. Dış işlerini teslim, iç işlerini teslim ettiler. Ve teslim oldular. Teslim olurken de tek istedikleri var. Koltuğumuzu elinizden almayın. Yeter, başka bir şey istemiyoruz. Çünkü koltuk gidince hesap gelecek. Bu kadar yemişsin, içmişsin.
Evet.
Sonra lokantanın arka kapısından çıkıp hesabı kalanlar ödesin diyemezsin. Ceketi çıkar, şu bulaşıkları yıka derler adama. Bulaşıkları yıkamanız lazım.
Kesinlikle. Evet, yani gördüğümüz, yani sizin söylemlerinizden onu çıkarıyoruz. AKP ya da Erdoğan yönetimi tamamen şu anda Bahçeli ya da MHP'ye teslim olmuş durumda. Yani önümüzdeki günlerde, ya ben açıkçası bu sürecin bu kadar, yani bir süre daha devam edemeyeceğini düşünüyorum. Yani bir şekilde bu tekerlek patlar diye düşünüyorum. Çünkü ekonomik kriz artık önlenemiyor. Alınan tedbirler de görüyorsun. Dolar biraz indi ama yeniden yükselmeye başladı. Yeniden 8'in üzerine çıktı. Euro 9,5'un üzerine çıktı. Ekonomi tabiri caizse patlamış durumda. Yani kontrolden çıkmış durumda. Siyasi olarak Türkiye'nin geleceği karanlık. Ne olacağı belirsiz. Batı'da ne gibi yaptırımlar geleceği bilinmiyor. Böyle bir tablo var karşımızda ve dolayısıyla AKP, yani Erdoğan tabii ki bu durumda MHP ile savaşı açıkça yürütemez. Öyle görünüyor. Dolayısıyla perde arkasında bu tür karşılıklı hamlelerle gördüğümüz kadarıyla, yani Arınç'ın alınması tabii ki sizi de buna değindiniz ya, tamamen biraz MHP'nin de bunda bir rolü var diyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir karanlık bir tablo önümüzde duruyor. Önümüzdeki günlerde bakalım hangi konuları konuşacağız? Tekrar AKP MHP gerginliği mi konuşacağız? Yeni istifaları mı konuşacağız? Başka partilere yeni katılımları mı konuşacağız? Artık bunlar her hafta, her gün neredeyse gündemler değişiyor. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, buluşmak üzere, hoşça kalın.